Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Şimdi 1. Samuel 30. bölüme geldiğimiz bu noktada 1. Samuel 30. bölümdeki temel konunun Davut'un Amaleklilerle savaşması olduğunu görürüz. 1. Samuel 30. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Davut'la adamları 3. gün Ziklag kentine vardılar. Bu arada Amalekliler Negev bölgesiyle Ziklag'a baskın yapmış, Ziklag kentini yakıp yıkmışlardı. Kimseyi öldürmemişlerdi ama kadınlarla orada yaşayan genç yaşlı herkesi tutsak etmişlerdi. Sonra onları da yanlarına alıp yollarına gitmişlerdi. Davut'la adamları oraya varınca kentin ateşe verildiğini, karılarının, oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. Davut ve kendisini izleyen 600 kişinin durumunu tahmin edebilir misiniz? Ailelerine kavuşmak beklentisiyle evlerini kurmuş oldukları Ziklag'a dönmüşlerdi. Döndüklerinde orayı yakılıp yıkılmış ve bomboş bulmuşlardı. Davut ve adamları çılgına dönmüştü. Karılarını ve çocuklarını kaybetmişlerdi. Belki de sevdikleri öldürülmüştü. 1. Samuel 30. bölüm 4 ve 5. ayetlerde güçleri tükeninceye dek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Davut'un iki karısı İzraelli Ahinoam ile Karmelli Naval'ın dulu Avigail'de tutsak edilmişti diye yazıyor. Bu durum Davut için büyük bir darbe olmuş ve çok fazla üzüntüye neden olmuştu. Götürülenler arasında karısı Avigail de vardı. Avigail'in adı Nabal olan akılsız anlamına gelen çok zengin bir adamla evli olduğunu hatırlayacaksınız. Nabal öldükten sonra Davut onunla evlenmişti. Bu kadın Davut'un yaşamının iyi yönüydü ve ona bereket olan tek kadındı. 1. Samuel 30. bölüm 6. ayette Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları, kızları için acı çekiyor ve Davut'u taşlayalım diyordu. Ama Davut, Tanrısı Rab'de güç bularak diye yazmaktadır. Davut büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Bunun nedeni sadece sevdiklerini kaybetmesi değil, adamlarının onu taşlamaktan söz etmeleriydi. Davut lider olduğundan Ziklag'dan ayrılıp Filistlilere gitmelerinden ötürü onu sorumlu tutuyorlardı. Davut çok büyük bir hata yapmıştı. İnsanların çoğu Davut'u Goliath'ı öldüren küçük çoban olarak düşünmektedir. Ayrıca hayatının karanlık yanını, Betşeba'yla işlediği büyük günahı da hatırlarlar. Anlamadıkları şey Davut'un hepimiz gibi bir insan olduğuydu. Tıpkı bizim gibi birçok hata yapmıştı. Filistlilerin arasında yaşamak üzere İsrail'den ayrıldığında zaten bir hata yapmıştı. Şimdi oğulları ve kızları için acı çektiklerinden ötürü adamları onu taşlamaya hazırdırlar. Karıları için acı çekmiyorlar. Görünüşlerine bakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü karılarının öldürülmüş ama çocuklarının hala hayatta olduklarını düşünüyorlar. Davut çok zor bir durumdaydı. Köşeye sıkışmıştı. Sevdiklerini kaybetmişti. Kendi adamları sevdiklerini kaybetmenin verdiği büyük duygusal gerginlik içerisinde onu taşlamaya hazırdılar. Ama Davut, Tanrısı Rab'de güç buldu. Bu şimdiye kadar yapılmış en harikulade bildirilerden birisidir. Dostum, yaşamlarımızda içinde bulunduğumuz durumların hiçbir sevinç ya da mutluluk getirmeyeceği zamanlar vardır. Davut gibi kendimizi karanlık yerlerde bulduğumuz zamanlar olur. Etrafımıza bakarız ve durum umutsuz görünür. Peki ne yapmalıyız? Cesaretimiz mi kırılsın? Vaz mı geçelim? Pes ediyorum mu diyelim? Dostum, eğer Tanrı'nın çocuklarıysak Rab'de kendimizi güçlendireceğiz. Böyle zamanlarda ona dönmeliyiz. Bazen Rab kendisine dönmemiz için bizleri böylesi durumlara koyar. Kendisini bizler için gerçek kılmak ister. Davut bizlere en yardımcı olan mezmurlarından bazılarını işte böyle zamanlarda yazmıştır. Sorunlar geldiğinde mezmurları karıştırıp Davut'un kendini Rab'be güçlendirdiği yerleri görebilirsiniz. Birkaç kez Rab iyidir, böyle desin, Rabbin fidyeyle kurtardıkları der Davut. Davut bunun doğru olduğunu görmüştür kendi hayatında. 1. Samuel 30. bölüm 7. ayette Ahimelek oğlu kahin Aviyatar'a bana efodu getir dedi. Aviyatar efodu getirdi diye yazmaktadır. Efod başkahinin giysilerinin bir kısmıydı. Yani dua isim geliyordu. Bu giysi sıradan rahiplerin giydiği giysilerin üzerine giyiliyordu. Efod başkahini diğer rahiplerden ayıran giysiydi. Başkahinin altından yapılmış dua sunağına giderken giydiği giysi işte bu efoddu. Üzerinde her omuzda birer tane olmak üzere 12 tane taş bulunurdu. Bu taşlar 6'sı bir omuzda, 6'sı diğer omuzda olmak üzere İsrail'in 12 oymağını simgelerdi. İsimleri bu taşların üzerinde yazılıydı. Yani başkahin dua sunağına İsrail'i omuzlarında taşıyarak götürürdü. Bu bizleri omuzlarında taşıyan büyük başkahinimiz İsa Mesih'in bir resmidir. kaybolan küçük kuzu hakkında anlattığı öyküyü hatırlıyor musunuz? Çoban ne yapmıştı? O kuzuyu omuzlarına alıp geri getirmişti. Dostum, kim olduğunuzu ve nerede olduğunuzu bilmiyorum ama Rabbin gelip sizi almaya, omuzlarına koyup geri getirmeye hazır olduğunu biliyorum. Bakınız, İbraniler 7. bölüm 25. ayetti. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır, diyor. 1. Samuel 30. bölüm 8. ayette Davut Rab'be danışarak, bu akıncıların ardına düşersem onlara yetişir miyim diye sordu. Rab, artlarına düş, kesinlikle onlara yetişip tutsakları kurtaracaksın, diye yanıtladı. Davut, dua giysisi olan efotla kendisine yol göstermesi için Tanrı'nın önüne geldi. Başkahini ile çobanı olan kişiyle konuştu. Davut Rabbine başvurdu ve Rab onu düşmanın peşinden gitmesi için yüreklendirdi. 1. Samuel 30. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bunun üzerine Davut yanındaki 600 kişiyle yola çıktı. Besor vadisine geldiler. Vadiyi geçemeyecek kadar bitkin düşen 200 kişi orada kaldı. Davut 400 kişiyle akıncıları kovalamayı sürdürdü, diye yazıyor. Bütün yiyecekler alınmıştı ve adamlar açlıktan zayıf düşmüşlerdi. Bu adamlardan 200'ü uzun süre takip ettikleri için zayıf düşmüşler ve yolculuğu sürdürememişlerdi. 1. Samuel 30. bölüm 11. ayette kırda bir Mısırlı bulup Davut'a getirdiler. Yiyip içmesi için ona içecek verdiler, diyor. Düşmanın peşinden giderken kırda bir Mısırlı bulmuşlardı. Adam hastaydı ve Davut'a Amalekli liderlerden birinin hizmetkarı olduğunu söylemişti. Adam hastalanınca ölmesi için onu orada bırakıp gitmişlerdi. Davut bu adamı yakalamıştı ama daha düşmanı yakalayamamıştı. Onların nerede olduklarını bilmek istiyor. Mısırlı hizmetkar Davut'a, eğer onu efendisine teslim etmeyeceğine söz verirse ona onların nerede olduklarını söyleyeceğini bildiriyor. Davut ona efendisine geri verilmeyeceği hakkında güvence verir. Mısırlı adam Davut'a Ziklag'ın yakılışında olup bitenleri anlatır ve sonra onları Ameleklilere götürür. Ameleklililer zaferi ve aldıkları ganimetleri kutlayarak cümbüş yaparken Davut onlara saldırır. 1. Samuel 30. bölüm 16 ve 17. ayetlerde böylece Mısırlı Davut'u götürdü. Akıncılar dört bir yana dağılmışlardı. Filist ve Yahuda topraklarından topladıkları büyük yağmadan yiyip içiyor, eğlenip oynuyorlardı. Davut ertesi gün tam vaktinden akşama dek onları öldürdü. Develere binip kaçan 400 genç dışında içlerinden kurtulan olmadı, diye yazıyor. Adamların sadece 400'ünün atı vardı ve Davut ve adamlarından kaçabildiler. Savaş bittiğinde Davut yeniden ele geçirdiği karıları, çocukları ve sürüleriyle birlikte Ziklag'a geri döndü. Davut'un adamları arasında savaşa gitmeyen adamların ganimetlerden pay almaya hakları olup olmadığı hakkında bir tartışma çıktı. Davut burada kendisini Tanrı'nın kullanabileceği türde bir adam yapan, adaletini ortaya koyan bir ilkeyi öne sürmüştür. Yolculuğu sürdürüp savaşamayan 200 adam ganimetleri eşit olarak paylaşacaklardı. Bu Davut'un adil bir adam olduğunu göstermektedir. 1. Samuel 31. bölüme geldiğimizde Saul ve Yonatan'ın savaşta öldüğünü görürüz. Şimdi 1. Samuel kitabının son bölümüne geldik. Filistliler İsrail'e karşı savaşıyorlar. Neyse ki Davut bu savaşın içerisinde değildir. Hatırlayacağınız gibi Tanrı onu bu savaşın dışında tutmak için duruma el atmıştı. Filistliler kendileriyle birlikte savaşacağı konusunda ona güvenmedikleri için çekilip Ziklag'a geri dönmüştü. Oraya gittiğinde şehrin yağmalanıp yakılmış olduğunu, kadınlar ve çocukların esir alınmış olduğunu görmüştü. Davut ve adamları Amaleklileri ararken İsrail'de Filistlilerin önünden kaçmaktadır. Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarından savaşta yeniliyorlardı. Daha önce gördüğümüz gibi Filistliler saldırdığında Saul Tanrı'dan kendisine yol göstermesini istediğinde Tanrı sessiz kalmıştı. Saul'ün Endor cadısına başvurmasının nedeni zaten buydu. İsyanı ve günahlarından ötürü Tanrı ona yanıt vermemişti ve şimdi de onu korumuyordu. 1. Samuel 31. bölüm 1. ayette Filistliler İsraillerle savaşa tutuştu. İsrailler Filistlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa dağında ölüp yere serildi, diyor. Savaş başından beri İsrail'in aleyhine gelişmektedir. 1. Samuel 31. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ise Filistliler Saul ile oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler. Saul'un çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul, Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı. Bu Saul için sonun başlangıcıydı. Önce bir okçu tarafından savaşta yaralanmıştı. Belki bu, kralı vurduğunun farkında bile olmayan birisiydi. Tam 12'den vurmuştu. Bu savaşta Yonatan'ın da öldürülmüş olması üzücüdür. Hatta hayret verici bir durumdur çünkü Yonatan başka bir seferinde Filistlilerle savaşırken 250 kişiyi öldürmüştü. Bu durum düşmanın İsrail askerlerinden ne kadar daha fazla sayıda olduğunu göstermektedir. Bu aslında Davut'la Yonatan'ın birbirlerine düşman ordularda olabilecekleri bir savaş olabilirdi ama Tanrı duruma el koymuştu. Şimdi Saul'ün yaralandığını görüyoruz. 1. Samuel 31. bölüm 4. ayette Saul silahını taşıyan adama kılıcını çek de bana sapla dedi. Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler. Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı diye okuyoruz. Saul ölümcül bir yara aldığını görünce düşmanın gelip kendisiyle alay edeceğini ve kötü şeyler yapacağını düşünmüştü. Bence haklıydı. Gördüğümüz gibi Saul gururlu, egoist bir adamdı ve böyle bir sonun kendisine yakışmadığını da düşünüyordu. Saul silahını taşıyan adamdan kendisini kılıcıyla öldürmesini istediğinde adam kralı vurmaya korkmuştu. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendisini üzerine attı. Saul intihar etmiş gibi görünmektedir. Bu gerçekten bir intihar mıydı? 1. Samuel 31. bölüm 5 ve 9. ayetler arasında Saul'ün öldüğünü görünce silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul ile birlikte öldü. Böylece Saul, 3 oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler. Vadinin öbür tarafında ve Şeria ırmağının karşı yakasında oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saul ile oğullarının öldüğünü anlayınca kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler. Ertesi gün Filistliler öldürülenleri soymak için geldiklerinde Saul ile 3 oğlunun Gilboa dağında öldüğünü gördüler. Saul'ün başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberin putlarının tapınağında ve halk arasında duyurulması için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler diye yazmaktadır. Saul'ün zırhının her yana yollanmasıyla Davut Goliat'la savaşacağı zaman Saul'ün ona neden kendi zırhını giydirmeye çalıştığını anlamaya başlıyoruz. Davut Saul'ün zırhını giymiş olarak zaferi kazansaydı kral zaferin şerefini kendine mal edecekti. Yonatan bir zafer kazandığında Saul zaferin şerefini ona vereceği yerde borazanı çalıp şerefi kendi üzerine almıştı. 1. Samuel 31. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında Saul'ün silahlarını Aştoret'in tapınağına koyup cesedini Beit Şean kentinin surluğuna çaktılar. Yabeş Gilat halkı Filistlilerin Saul'e yaptıklarını duydu. Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beit Şean'a gittiler. Saul ile oğullarının cesetlerini Beit Şean surundan indirip Yaveş'e götürdüler, orada yaktılar. Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş'teki ılgın ağacının altına gömdüler ve 7 gün oruç tuttular diye yazıyor. Bu sözlerle 1. Samuel kitabının sonuna geliyoruz. Saul'ün ölümü o kadar da gizemli bir şey değilmiş diyenler çıkacaktır. Ancak daha öykünün sonuna gelmedik. 2. Samuel kitabında öyküye devam edeceğiz. Saul'ün Amaleklileri öldürmediğini ve Samuel'in bu yüzden kendisini azarladığını göreceğiz. Samuel, Saul'e, işte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir demişti. Tanrı itaat istiyordu ve Saul'un yüreği hiçbir zaman Yüce Tanrı'nın önünde eğilmemişti. Saul'un Amaleklileri öldürmemesi ilginçtir ve Saul'u gerçekten öldürenlerin Amalekliler olabileceğini göreceğiz. Ama Saul'u Filistlilerin öldürdüğünü daha yeni okuduk. Bir okçu onu vurmuş ve ölümcül bir yara almıştı. Silahını taşıyan adama kendisini öldürtmeye çalıştı ama bu adam bunu yapmak istemedi. Sonunda Saul kendini kılıcının üzerine atmıştı. Açıklama bu değil mi diyenler çıkacaktır. Sanmıyorum. 2. Samuel bizlere bu konuyla ilgili biraz daha fazla bilgi sağlayacaktır. 2. Samuel kitabının ana hatlarını şu şekilde sizlere belirtmek isterim. İlk olarak Davut'un zaferleri 1 ila 10. bölümler arasında yer almaktadır. 1. bölümde Davut, Saul ve Yonatan'ın ölümleri için yas tutar. 2. bölümde Davut, Yahuda üzerine kral tayin edilir. 3. bölümde ise iç savaşı görürüz. Bu bölümde Avner Davut'a katılır. Ancak Yoav tarafından öldürülür. 4. bölümde Saul'un oğlu İşboşet'in öldürüldüğünü görürüz. 5. bölümde ise Davut bütün İsrail üzerine kral yapılır. Başkentini ise Yeruşalim'e taşır. 6. bölümde Davut'un antlaşma sandığını Yeruşalim'e getirmek için yaptığı yanlış ve doğru çabalar konu edilmektedir. 7. bölümde Tanrı'nın Davut'un soyunu pekiştirmek için antlaşmasını, 8. bölümde Davut'un krallığını pekiştirmesini, 9. bölümde ise Davut'un Mefiboşet'e dostça davranmasını, 10. bölümde ise Davut'un Ammon ve Suriye ile savaşmasını görürüz. 11 ila 24. bölümler ise Davut'un sıkıntılarını konu eder. 11. bölümde Davut'un iki büyük günahı karşımıza çıkar. 12. bölümde Natan Davut'la günahları hakkında konuşur ve Davut tövbe eder. 13. bölümde Davut oğlu Amnon, Davut'un kızı Tamar'ın ırzına geçer. Davut'un oğlu Avşalom Ammon'u öldürür. 14. bölümde Davut Avşalom'u yarım bağışlayarak dönmesine izin verir. 15. bölümde ise Avşalom Davut'a karşı isyan eder. 16. bölümde Mefiboşet'in hizmetkarı Ziba Davut'u kandırır ve Şimea Davut'u lanetler. 17. bölümde Avşalom'un danışmanları Ahitofel, Huşav, Davut'a karşı saldırı konusunda görüş ayrılığına düşerler. 18. bölümde Avşalom öldürülür ve Davut yas tutar. 19. bölümde ise Davut yeniden tahta geçer. 20. bölümde Şeva Davut'a karşı isyan eder. 21. bölümde 3 yıllık kıtlık dönemi konu edilir. Gibeonlar Saul'un ev halkından öc alırlar ve Filistlilerle savaş yine bu 21. bölümün temel konusunu oluşturur. 22. bölümde Davut'un kurtuluş ilahisini 18. mezmurla bağlantılı olarak görmekteyiz. 23. bölümde Davut'un son sözleri ve Davut'un güçlü adamlarını görürken 24. ve son bölümde Davut'un nüfus sayımı yaptırmaktaki günahını ve ceza seçmesini, Aravna'nın Harman yerini satın almasını görmekteyiz. Az önce de söylediğim gibi 2. Samuel 1. bölümdeki temel konu Davut'un Saul ve Yonatan'ın ölümlerinden ötürü yas tutmasıdır. Bu bölümde Davut, Saul ve Yonatan'ın ölümlerinden ötürü yas tutar. Saul'u kimin öldürdüğü sorusu bu bölümde tamamen yanıtlanmayabilir ama konuya başka bir şüpheli eklenmiştir. İsrail kampından gelen genç bir Amalekli Davut'a Saul ve Yonatan'ın ölümlerini bildirmiş ve Saul'u öldürdüğünü söyleyerek ödül beklemişti. Davut bu genç adamı suçlu bulduğu için öldürdü. Çünkü Davut Tanrı tarafından atanan birine karşı saygı duyulması gerektiğini biliyordu. Saul defalarca Davut'u öldürmek istemesine karşın Davut hiçbir zaman Saul'a karşı bir kötülük düşünmedi. Hatta birkaç kez Saul'u öldürmek için eline fırsat geçmesine rağmen Saul'a bir kötülük etmedi. Davut'un Saul ve Yonatan'ın ölümlerinden ötürü olan üzüntüsü dokunaklı, şiirsel ve dramatiktir. Bu çarpıcı bir ağıttır. Burada Saul'u öldürmekten şüpheli başka birisiyle şimdi tanışacağız. 2. Samuel 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Saul'un ölümünden sonra Amaleklere karşı kazandığı zaferden dönen Davut, Ziklag'da 2 gün kaldı. 3. gün Saul'un ordugahından giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde bir adam geldi. Adam Davut'a yaklaşınca önünde yere kapandı diye yazıyor. Bu İsrail'in tarihinde karanlık bir gündü. Tanrı'nın isteğinin dışında oldukları için bu insanların başına savaş ve yenilgi gelmişti. Burada bizler için bir ders var. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda dünyaya barışın geleceği sanılmıştı. Ve o zamandan beri de insanoğlu başarısıyla övünüp Tanrı'dan uzakta günah içerisinde bir yaşamın tadını çıkartmayı umuyordu. Dünyanın, tüm insanlığın 1. Dünya Savaşı'nın sonundan beri barış dolu bir tek gün yaşamamasının nedenlerinden birinin günah olduğuna eminim. O zamandan beri sürekli olarak savaşlar olmuştur. Tanrı'nın isteğinin dışında olan bir ulus, bir halk ya da bireyler için kargaşa ve savaşlar olacaktır. Yaşaya 57. bölüm 21. ayette kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Yaşaya bunu 3 kez söylemişti. Sizce bu günümüz içinde geçerli değil midir? Günah içinde yaşayan insanlık barış diyor ama barışı bir türlü yakalayamıyor. Daha önce söylemiş olduğum gibi İsrail için karanlık bir gündü. İçinde oldukları durumu görebilirsiniz. Kral Saul ölmüştü. Yonatan ve 3 oğlu ölmüştü. İsrail savaşı kaybetmişti. Filistliler Celile'nin etrafındaki bütün kuzey bölgelere almışlardı ve şimdi güneyde de topraklar ele geçirmişlerdi. Davut savaşta neler olup bittiğini bilmiyordu. O ve adamları o sırada Amalekli yağmacılardan ailelerini kurtarmakla ilgileniyorlardı. 2 gündür Ziklag'daydılar ve hiçbir şey işitmemişlerdi. Sonunda çamur ve kirle kaplı yırtık giysiler giyen perişan vaziyetteki bir adam Davut'un ordugahına gelmişti. Savaştan geldiğini söylüyordu. Davut'a Filistlilerin savaşı kazandığını ve Saul'un ölmüş olduğunu söyledi. Sonra Davut'a neler olduğunu anlattı. 2. Samuel 1. bölüm 3 ila 10. ayetler arasında Davut nereden geliyorsun diye sordu. Adam İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum dedi. Davut ne oldu bana anlat dedi. Adam askerlerin savaş alanından kaçtığını, birçoğunun düşüp öldüğünü, Saul'le oğlu Yonatan'ın da ölüler arasında olduğunu anlattı. Davut kendisine haberi veren genç adama Saul'le oğlu Yonatan'ın öldüğünü nereden biliyorsun diye sordu. Genç adam şöyle yanıtladı. Bir rastlantı sonucu Gilboa dağındaydım. Saul mızrağına dayanmıştı. Atlılarla savaş arabaları ona doğru yaklaşıyordu. Saul arkasına dönüp beni görünce seslendi. Ben de buyurun buradayım dedim. Saul sen kimsin diye sordu. Ben bir Amalekliyim diye yanıtladım. Saul ne olur üstüme var ve beni öldür dedi. Çünkü çektiğim acılardan kurtulmak istiyorum. Bu yüzden varıp onu öldürdüm. Çünkü yere düştükten sonra yaşayamayacağını biliyordum. Başındaki taşla kolundaki bileziği aldım ve onları buraya, efendime getirdim. Bu Amalekli gerçeğimi söylüyor. Yoksa Saul'un bedenini bulup onun ölü olduğunu görünce tacını ve bileziğini alıp onları Davut'a getirmişti. Bence bu Amalekli kendini kılıcının üzerine atmış olan Saul'u bulduğunda Saul hala yaşıyordu. Bu Amalekli geldiğinde Saul ondan işi bitirmesini istemişti. İlginç olan bu adamın sanki Davut'un yaptığı şeyden ötürü ona bir madalya verip hayat boyu aylık bağlayacakmış gibi yapmış olduğu şeyi Davut'a itiraf etmesidir. 2. Samuel 1. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında bunun üzerine Davut'la yanındakiler giysilerini yırttılar. Kılıçtan geçirilen Saul oğlu Yonatan ve Rabbin halkı olan İsrailliler için akşama dek yas tutup ağladılar, oruç tuttular. Davut kendine haber getiren genç adama nerelisin diye sordu. Adam ben yabancıyım, bir Amaleklinin oğluyum dedi. Davut Rabbin mesettiği kişiye el kaldırıp onu yok etmekten korkmadın mı diye sordu. Eğer bu adam Saul'u öldürdüyse bunun nedeni Saul'un 1. Samuel kitabında gördüğümüz gibi bütün Amaleklileri öldürmeyi reddederek Tanrı'ya itaatsizlik edişiydi. Saul Tanrı'ya itaat etseydi bu adam onu öldürmek için hayatta olmazdı ve belki de Saul yaşardı. Davut bu genç adama Rabbin mesetmiş olduğu kişiye dokunmaktan nasıl olup da korkmadığını sormaktadır. Hatırlayacağınız gibi Davut'un eline bunu yapma fırsatı geçmiş olduğu halde Saul'un canına kıymamıştı. Bazen olayları Tanrı'nın bakış açısından görmek gerçekten iyidir. Saul kral olduğu sürece Davut ona dokunmayacaktı. Ona başka kimse de dokunmasa iyi olurdu çünkü onun başına o tacı koymuş olan kişi Tanrı'ydı ve zamanı gelince onu oradan alan da Tanrı olmalıydı. Tanrı'nın işine karışmak tehlikelidir. Tanrı'nın programına, Tanrı'nın adamına karışmaya kalkışmak sonunda yıkım getirir. 2. Samuel 1. bölüm 15. ayette sonra adamlarından birini çağırıp git öldür onu diye buyurdu. Böylece adam Amalekli'yi vurup öldürdü. Davut Tanrı'nın mesettiğine dokunduğu için genç Amalekli'yi cezalandırdı. 2. Samuel 1. bölüm 16. ayette Davut Amalekli'ye kanından sen kendin sorumlusun demişti. Çünkü Rabbin mesettiği kişiyi ben öldürdüm demekle kendine karşı ağzınla tanıklıkta bulundun. Adamın anlattıkları ve itiraf ettikleri uydurmaysa kendisi için ölümcül olmuş olduğu kesindi. Davut ona eğer bana yalan söylediysen kendi kanın kendi üzerindedir çünkü Rabbin mesettiğini öldürdüğünü itiraf ettin demiştir. Ben bu adamın gerçekten Saul'u öldürdüğüne inanıyorum. Davut'un hiçbir zaman yapmayacak olduğu bir şeyi yapmıştı ve bundan ötürü Davut onu cezalandırmıştı. 2. Samuel 1. bölüm 17. ayette Davut Saul'le oğlu Yonatan için ağıt yaktı. Burada Davut'un Saul ve Yonatan için duyduğu üzüntü ortaya konulmaktadır ve bu gerçek bir üzüntüydü. 2. Samuel 1. bölüm 18. ayette sonra Yaşar kitabında yazılan Yay adındaki ağıtın Yahuda halkına öğretilmesini buyurdu. Saul İsrail'e bir şey öğretmişti. Bir katkıda bulunmuştu. İsraillerin demirden yapılmış savaş aletleri yoktu. Bunun üzerine Saul İsraillere okçuluk öğretmişti. 2. Samuel 1. bölüm 19. ayette ey İsrail, senin yüceliğin yüksek tepelerinde yok oldu. Güçlüler nasıl da yere serildi diye yazıyor. Burada geçen ağıt çok doğal gelen şiir şeklinde yazılmış bir ağıttır. 2. Samuel 1. bölüm 20. ayette haberi ne Gat'a duyurun ne de Aşkelon sokaklarında yayın. Öyle ki ne Filistlilerin kızları sevinsin ne de sünnetsizlerin kızları coşsun diyor. Haberi ne Gat'a duyurun diyor ki Gat Filistlilerin başkentiydi. Ne de Aşkelon sokaklarında yayın. Aşkelon Gazze şeridindedir ve Filistlilerin 5 kentinden biridir. 2. Samuel 1. bölüm 21 ila 22. ayetlerde ey Gilboa dağları, üzerinize ne çiğ ne de yağmur düşsün. Ürün veren tarlalarınız olmasın. Çünkü güçlünün kalkanı bir daha yağ sürülmeyecek olan Saul'un kalkanı orada bir yana atıldı. Yonatan'ın yayı yere serilmişlerin kanından, yiğitlerin bedenlerinden hiç geri çekilmedi. Saul'un kılıcı hiç boşa savrulmadı diyor. Kimse Saul ya da Yonatan'ın korkak olduğunu söyleyemezdi. 2. Samuel 1. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise Saul ile Yonatan tatlı ve sevimliydiler. Yaşamda da ölümde de ayrılmadılar. Kartallardan daha çevik, aslanlardan daha güçlüydüler. Ey İsrail kızları! Sizi al renkli süslü giysilerle donatan, giysinizi altın süslerle bezeyen Saul için ağlayın diyor. Çünkü Saul ülkeye refah getirmişti. 2. Samuel 1. bölüm 25. ayette ise güçlüler nasıl da yere serildi savaşta. Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor diye yazıyor. Davut ve Yonatan çok yakın arkadaştılar. Birbirlerini çok severlerdi. Davut'un üzüntüsü gerçekten içtendir. 2. Samuel 1. bölüm 26. ayette, "Senin için üzgünüm kardeşim Yonatan. Benim için çok değerliydin. Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü," diye yazıyor. Davut'un kadın sevgisinden daha üstün demesi ilginçtir. Çünkü Davut, Yonatan'ın kız kardeşiyle evlenmişti. Daha sonra onun Davut'a ihanet ettiğini göreceğiz. Bence Davut'un karısı Saul'in kızı Mikal onu başlangıçta bir kahraman olduğu için sevmişti ama sonra onu küçümsemişti. Davut aşk ilişkilerinde fazla başarılı değildi. Etrafındaki kadınlar içinde sadece Abigail'i asil bir kadın olarak görmekteyim. Batşeba'nın çok olağanüstü bir kadın olduğunu düşünenlere katılmıyorum. Ben onun öyle biri olduğunu sanmıyorum. Onunla olan ilişkisi kesinlikle Davut'un günahı olduğu ve Tanrı onu bundan ötürü yargıladığı halde o kadın damda neden o şekilde kendini gösteriyordu, bunu düşünmek gerek. Davut kadınlarla sorunlar yaşamıştı ama Yonatan hakkında onun ölüme dek kendisine sadık bir dost olduğunu söyleyebilirdi. Davut'un izleyicisi olan adamların her durumda sonuna dek ona sadık oluşları ilginçtir. Erkeklerin kendisine sadık olmasını sağlayan bir karizmaya Davut sahipti. Davut aynı zamanda bu tür bir adamdı. 2. Samuel 1. bölüm 27. ayette güçlüler nasıl da yere serildi, savaş silahları yok oldu diyor. Bu özellikle Yonatan hakkında söylenmiş bir sözdü. Davut'un, Saul ve Yonatan'ın ölümlerine üzüntüsü dokunaklıdır. Tanrı sözündeki en çarpıcı ağıtlardan birisi bu ağıttır. Bundan sonraki bölümlerde Davut'un Yahuda kralı yapıldığını göreceğiz. Ayrıca Saul'ün komutanı olan Avner'le tanışacağız. Saul'ün savaşta savaşan oğulları öldürülmüştü ama tüm oğulları ölmemişti. Saul'ün İşboşet adlı genç bir oğlu vardı. Avner onu geri kalan 11 oymağın üzerine kral ilan etti ve tabii ki bir iç savaş çıktı. Davut Avner ve orduyu yenilgiye uğrattı ve uzun iç savaş ulusu zayıflattıktan sonra Davut sonunda 12 oymağın tamamının kralı oldu. İlk olarak Hebron'u merkez yaptı. Daha sonra her yerden daha çok sevdiği Yeruşalim'deki Siyon dağına taşındı. Şimdi tarihsel bir bölüme geliyoruz. Birçok insan bu kısmı ilginç bulmazken bizler bu bölümde Tanrı sözünün tamamındaki en heyecan verici anlatımlarından bazılarını bulacağız. Ayrıca burada muhteşem ruhsal derslerle de karşılaşmaktayız.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.